Ayrım 22, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 213. 17. Bölüm, 9 Ağustos 1944, saat 6.45. Pino Viadante'ye park ettiği Daimler'den dışarı çıktı. Dolly'nin oturduğu apartmana girdi. Gözlerini kırpan koca karının yanından geçip merdivenlere yöneldi. Generalin metresinin kapısını çalmak için sabırsızlanıyordu. Kapıyı Dolly açınca hayal kırıklığına uğradı. General Layers çoktan koridora çıkmıştı. Porselen fincandan kahvesini içiyor ve bir an önce evden çıkmak ister görünüyordu. Pino hemen koşup generalin valizini aldı. Hizmetçiyi hala görememişti. Daha da büyük bir hayal kırıklığıyla Dolly'ye ve evin kapısına doğru döndü. Dolly içeri seslendi. ''Anna, generalin yemeğini getir.'' Bir süre sonra hizmetçi Pino'nun gerginliğine bir son vererek elinde termosla ve kahverengi bir kese kağıdıyla çıka geldi. General evin kapısına yöneldi. Pino ise Anna'nın yanına gitti. ''Ben alayım onları.'' dedi. Pino Anna'nın gülümseyerek uzattığı termosu kolunun altına koyduktan sonra içinde öğle yemeğinin olduğu kese kağıdını da aldı. ''İyi günler'' dedi Anna, ''dikkat et.'' ''Elimden geleni yaparım'' dedi Pino gülümseyerek. ''For Arbiter'' diye haykırdı General Layers. Pino irkildi, arkasına döndü ve valizi aldı. Aceleyle Layers'in peşine düştü. Evin kapısını açık tutan ve yanından geçerken ona kurnaz bir bakış atan Dolly'nin yanından geçti. Layers o sabah Alman konutunda Feldmarschall Kesselring ile 4 saatlik bir toplantı yaptı. Pino masaya davet edilmemişti. General öğleden sonra toplantı salonundan öfke içinde ve mutsuz çıktıktan sonra Pino'ya onu telefon santraline götürmesini söyledi. Pino sıkıntıdan patlar halde Daimler'in koltuğunda oturuyordu ya da daha çok yayılmış vaziyetteydi. Yemek için bir yerlere gitmek istiyordu ama arabadan ayrılmak da istemiyordu. Piazzale Loreto'dan birkaç sokak uzaktaydı ve gidip Carletto'yu bulup ona bir hain olmadığını anlaması için bir takım şeyler anlatmalı mıydı, bunu düşünüyordu. Bu Pino'nun kendini daha iyi hissetmesini sağlayabilirdi ama bunu gerçekten yapmalı mıydı? Hoparlörden gelen ve gittikçe yaklaşan bir ses duydu. Tepesinde 5 tane hoparlör olan bir SS aracı Viale Abruzzi'ye girmişti. ''Bütün Milanolulara uyarımızdır'' diye haykırdı bir adam İtalyanca. ''Alman askerlerinin dünkü korkakça bombardımanı sineye çekilmeyecek. Bombacıyı bugün ihbar etmezseniz yarın cezalandırılırsınız. Tekrar ediyorum, bütün Milanolulara uyarımızdır.'' Pino öylesine acıkmıştı ki uzaklaştığı sırada hoparlörleri Piazzale Loreto'nun sokaklarını çınlatan aracı izlerken çökük ve asabi hissediyordu. Alman askerleri akşama doğru yanından geçip gittiler ve bombacıya dair aynı uyarının basılmış kopyalarının bir kısmını telefon direklerine astılar. Bir kısmını da binalara yapıştırdılar. 3 saat sonra General Layers telefon santralinden fırtına gibi çıktı ve öfke içinde Daimler'in arka koltuğuna yerleşti. Pino o sabah 6'dan beri hiçbir şey yememişti. Sürücü koltuğuna otururken sersem gibi hissediyordu ve oldukça gergindi.
''Ferdamte idioten'' dedi Layers sert bir sesle. ''Ferdamte idioten!''
Pino bunun ne demek olduğunu bilmiyordu. Dikiz aynasından arkaya baktığında General Layers'in koltuğu 3 kez yumrukladığını gördü. Yüzü kıpkırmızı kesilmiş, kanter içinde kalmıştı. Pino generalin öfkesini ona yönelteceği korkusuyla başka yöne baktı. Layers arka koltukta derin derin nefes alıyordu. Pino en sonunda yeniden dikiz aynasından baktığında generali gördü, gözlerini kapamıştı. Ellerini göğsünde birleştirmişti. Yavaş ve düzgün şekilde nefes alıp veriyordu. Uyuyor muydu yoksa? Pino bekleyip bütün vücudunu sarsan açlığını bastırmaktan başka ne yapabileceğini bilmiyordu. 10 dakika sonra General Layers, ''Kançılar ya, orayı biliyor musun?'' diye sordu. Pino dikiz aynasından baktığında Layers'in yüzündeki anlaşılmaz ifadenin geri döndüğünü fark etti. ''Oui, mon general.'' Bir şeyler yemek için ne zaman durabileceğini sormak istediyse de dilini tuttu.
''Flamaları çıkar, bu resmi bir ziyaret değil.''
Pino kendisinden isteneni yaptıktan sonra kontağı çevirip arabayı çalıştırdı. Generalin kançılar ya da ne istediğini merak ediyordu. Via Pattaria'ya girip şehrin içinden geçerken Layers'a bakmaya devam ediyordu. Ama general düşüncelerinin içinde kaybolmuştu ve hiç açık vermiyordu. Kançılarya'nın kapısına vardıklarında güneş batmıştı, kapıda nöbetçi yoktu. Layers arabayı parka çekmesini söyledi. Pino iki katlı bir kemerle çevrili olan parke taşlı avluya girdikten sonra Daimler'i durdurdu ve arabadan indi. Avlunun ortasında bir çeşme fokurduyordu. Alacakaranlık uyuşuk bir sıcakla birlikte çökmüştü. Pino kapısını açtıktan sonra General Layers arabadan indi. ''Sana ihtiyacım olabilir.'' dedi. Pino bu akşam kimle konuşacaklarını merak etmişti. Sonra bir anda her şeyi anladı ve kalbi deli gibi çarpmaya başladı. Schuster ile konuşacaklardı. Milano Kardinali'nin efsanevi bir hafızası vardı. Tıpkı Albay Rauf gibi o da Pino'yu kesinlikle hatırlayacaktı. Ama Gestapo şefinden farklı olarak Kardinal Pino'nun adını da unutmamış olacaktı. Gamalı haçı görecek, onu sert bir şekilde yargılayacak ve muhtemelen sonsuz bir sefaletle lanetleyecekti. General Leer son basamağa ulaştıktan sonra sola doğru ilerledi, ağır bir ahşap kapının yanında durup kapıyı çaldı. Kapı Leer'si tanıdığında yüzü ekşiyen ihtiyar bir rahip tarafından açıldı. Rahip kenara çekilerek Leer'sin içeri girmesine izin verdi ve Pino'ya kem gözlerle baktı. Tablalı bir koridordan geçip Katolik resimlerin 15. yüzyıl goblenlerine işlendikleri, 13. yüzyıl haçlarına oyuldukları, altınlı ve yaldızlı işlemelerle her köşeye asıldıkları, süslü ve etkileyici bir oturma odasına girdiler. Odada İtalyan tarzı olmayan tek şey krem renkli sade cübbesi ve kırmızı takkesiyle kel bir adamın başında oturup sırtı Pino ile Layers'e dönük şekilde bir şeyler yazdığı çalışma masasıydı. Kardinal Schuster rahip kapının çerçevesini tıklatana kadar onları fark etmemiş gibiydi. Schuster bir an yazmayı bıraktı ama sonra başını kaldırıp yüzünü onlara dönmeden önce, düşüncesini sonlandırmadan önce 4-5 saniye daha yazmaya devam etti. Layers şapkasını çıkarınca Pino da istemeye istemeye aynısını yaptı. General Schuster'a doğru yürüdü ama başını hafifçe arkaya çevirerek Pino ile konuşmaya başladı. ''Kardinale beni bu kadar çabuk huzurlarına kabul ettiği için minnettar olduğumu söyle ama konu çok önemli.'' Pino Kardinal'in onu net bir şekilde görmesini zorlaştırmak adına generalin arkasında kaldı ve Layers'in söylediklerini İtalyanca'ya tercüme etti. Schuster Pino'yu görmek için öne doğru eğildi. ''Generale ona nasıl yardım edebileceğimi sor.'' Pino halıya bakarak söylenenleri Fransızca'ya çevirmeye başladığı sırada Kardinal bir anda sözünü kesti. ''İletişim daha kolay olacaksa Almanca bilen bir rahip çağırabilirim.'' Pino duyduklarını Layers'a aktardı. General başını iki yana salladı. ''Ne onun zamanını harcamak isterim ne de kendimin.'' Pino Schuster'e Layers'in çeviriden bu haliyle memnun olduğunu söyledi. Kardinal omuzlarını silkti. ''Sayın Kardinal'' dedi Layers, ''15 Alman askerinin dün Piazzale Loreto'daki gerilla bombardımanında öldürüldüğünü duymuşsunuzdur.'' Albay Rauf'un ve Gestapo'nun da bombacının şafak sökmeden ihbar edilmesini istediklerini de bildiğinizden eminim. Aksi takdirde şehir acımasız bir misillemeyle karşı karşıya kalacak.
Biliyorum dedi Kardinal Schuster, ne kadar acımasız peki?
Gerillaların Alman askerlerine uyguladıkları herhangi bir şiddet eylemi, sivil erkeklere de uygulanacak bir şiddet eylemiyle karşılık bulacak dedi general. ''Bu kararı benim vermediğimden emin olabilirsiniz. Bu onursuzluk General Wolf'a ait.''
Generalin söylediklerini büyük bir şaşkınlıkla İtalyanca'ya çeviren Pino, potansiyel bir misillemenin Schuster'in yüzünde de aynı etkiyi yarattığını gördü.
''Naziler böyle bir yol izlerlerse halkı karşınıza alır, direnişi sağlamlaştırırsınız.'' dedi Kardinal. ''Sonunda size merhamet göstermezler.''
''Sizinle aynı fikirdeyim Sayın Kardinal ve ben de aynısını söyledim.'' dedi General Layers. ''Ama sesimi ne burada ne de Berlin'de duyan var.''
''Peki benden ne yapmamı istiyorsunuz?'' diye sordu Kardinal.
''Ceza uygulanmadan önce bombacının teslim olmasını istemekten başka yapabileceğiniz pek bir şey olduğunu sanmıyorum Sayın Kardinal.''
Schuster bir an düşüncelere daldıktan sonra konuşmaya başladı.
''Bu ne zaman olacak?''
Yarın.
Beni bizzat bilgilendirdiğiniz için teşekkürler General Layers, dedi kardinal.
Sayın kardinal, dedi Layers, başını eğdi, topuklarını birbirine vurdu ve kapıya doğru döndü. Pino bir anda Schuster'in tam karşısında kalmıştı. Kardinal Pino'yu tanımış gibi baktı.
Sayın kardinal, dedi Pino İtalyanca, lütfen General Layers'e beni tanıdığınızı söylemeyin. Ben sizin sandığınız gibi biri değilim. Size yalvarırım, ruhumu bağışlayın.
Rahip bütün şaşkınlığına rağmen başını evet anlamında salladı. Pino başını eğip selam verdikten sonra arkasına döndü ve Layers'i takip etti. Ve az önce içeride duyduklarını düşünerek Kançılarya'nın avlusuna çıktı.
Bombardıman sabah geri mi tepecekti? Bu hiç iyi bir şey değildi. Almanlar ne yapacaktı? Yetişkin erkeklere karşı gerekli şiddet eylemleri mi düzenlenecekti? Böyle söylemişti değil mi?
Arabaya vardıklarında Layers, en son kardinal ile ne konuştunuz diye sordu.
Ona iyi akşamlar diledim Mon General, dedi Pino.
Layers Pino'yu bir süre süzdükten sonra Dolly'ye gidiyoruz öyleyse, dedi. Ben elimden geleni yaptım.
Askıdaki misilleme yüzünden mutsuz olsa da Anna'yı düşününce katedralin etrafındaki virajlı sokaklarda cesaret edebildiği kadar hızlı gitti ve en sonunda Dolly Stottlemyre'in evine vardılar. Arabayı park edip arka kapıyı açtı ve valizi almaya çalıştı.
Valizi ben taşırım, dedi general. Sen arabada kal. Sonra yine dışarı çıkmamız gerekebilir.
Bunu duyan Pino'nun ciğerlerindeki hava sönüvermişti.
Layers Pino'nun yaşadığı hayal kırıklığını fark ettiyse bile ön kapıdan içeri girip gözden kaybolurken bunu hiç belli etmedi.
O sırada Pino'nun açlık sancıları intikam duygusuyla geri döndü. Ne yapmalıydı? Hiçbir zaman yemek yemeyecek miydi? Hiçbir zaman bir şeyler içmeyecek miydi?
Sefil haldeki Pino başını kaldırıp apartmana baktığı sırada Dolly'nin pencerelerindeki karartma perdelerinin arasından sızan ışık parçalarını gördü. Anna da hayal kırıklığına uğramış mıydı acaba? O sabah Pino'ya gülümsediğine hiç şüphe yoktu ve bu gülümseme sıradan alelade bir gülümseme de değildi. Öyle değil mi? Pino'nun zihninde Anna'nın gülümsemesinde çekicilik, olasılık ve umut vardı. Ona kendine dikkat etmesini söylemişti ve adıyla hitap etmişti değil mi?
Pino her halükarda onu göremeyecekti. Bu gece imkansızdı. Bu gece arabada uyuyacak ve açlıktan ölecekti. Zaten ağrıyan kalbi gök gürleyince daha da ağrıdı. Sağanak başlamadan önce Daimler'in kanvas üst kısmını kapadı. Kulakları fırtınadan sağır olmuş, kendine acır bir vaziyette sürücü koltuğuna yığılmıştı. Bütün gece böyle dışarıda mı uyuyacaktı? Yemek olmadan, su olmadan...
Yarım saat geçmişti ve bir saat daha yağmur hız kesmişti ama yine de çatıya tıkır tıkır vuruyordu. Pino'nun midesi ağrıyordu. Dayısına gidip olanları anlatmayı ve biraz yemek yemeyi düşündü. Ama ya Layers aşağı inip giderse? Ya eğer? Öndeki yolcu kapısı açıldı. Elinde bir sepet leziz kokulu yemekle Anna arabaya bindi.
Dolly acıkmış olabileceğini düşündü, dedi kapıyı kaparken. Karnını doyurmam ve yemeğini yerken sana arkadaşlık etmem için beni gönderdi.
Pino gülümsedi. Generalin emri mi bu?
Dolly'nin emri, dedi Anna etrafına bakınarak. Bence arka koltukta yemek daha kolay olacak.
Orası generalin alanı.
Onun Dolly'nin yatak odasında işi var, dedi Anna ve aşağı inip arka kapıyı açarak yeniden arabaya bindi. Gece boyunca olmasa bile uzun bir süre o odadan çıkmaz.
Pino güldü, kapısını açtı, yağmurun altında başını eğerek arka koltuğa oturdu. Anna sepeti generalin genelde valizini koyduğu yere koydu. Ufak bir mum yakıp bir tabağın üstüne koydu. Titreyen ışık makam aracının içini altın sarıya boyarken Anna da sepetin üstündeki havluyu çekti. Sepetin içinde kızarmış iki tavuk budu, taze ekmek, gerçek tereyağı ve bir kadeh kırmızı şarap vardı.
Teslim oluyorum, dedi Pino. Bu Anna'yı güldürmüştü.
Başka bir gece olsa Pino Anna'nın gülüşünü seyredebilirdi. Ama o kadar açtı ki kıkırdamakla yetindi ve yemeğini yemeye koyuldu. Bir yandan Anna'ya sorular sormuş, onun Triesteli olduğunu, 14 aydır Dolly için çalıştığını ve bu işi Dolly'nin ilanını gazetede gören bir arkadaşı vasıtasıyla bulduğunu öğrenmişti.
Buna ne kadar ihtiyacım vardı bilemezsin dedi Pino yemeğini bitirirken. Karnım zil çalıyordu. Kurt gibi acıkmıştım.
Anna güldü.
Ben de zaten dışarıdan bir kurt uluması duymuştum.
Tam adın bu mu diye sordu Pino. Anna mı?
Anna Marta'yı da kullanıyorum.
Soyadın yok mu?
Artık yok dedi hizmetçi sakinleşip sepeti toplamaya başlayarak. Artık gitmem gerek.
Dur dedi Pino, biraz daha kalamaz mısın? Senin kadar hoş ve zarif biriyle hiç tanışmamıştım. Elini umursamazca savurdu ama gülümsemekten de geri durmadı.
Seni dinliyorum.
Doğruları söylüyorum.
Kaç yaşındasın sen Pino?
Üniforma giyip silah taşıyacak yaştayım diye cevap verdi Pino. Keyfi kaçmıştı. Anlatamayacağım şeyler yapacak yaştayım.
Ne gibi dedi, duydukları ilgisini çekmiş gibiydi.
Bunun hakkında konuşamam diye ısrar etti Pino.
Anna mumu söndürünce karanlığa gömüldüler. O halde benim gitmem gerek.
Pino'nun itiraz etmesine fırsat vermeden daimlerden aşağı indi ve kapıyı da arkasından kapadı. Pino arka koltuktan kalkmaya çabalarken Anna'nın merdivenleri çıkıp apartmanın ön kapısına doğru ilerleyen gölgesini yakalamayı başardı.
Buona notte signorina Anna Marta dedi Pino.
İyi geceler for Arbiter Lella dedi Anna ve içeri girdi.
Yağmur dinmişti ve Pino uzun bir süre öylece durup Anna'nın gözden kaybolduğu noktaya baktı ve makam arabasının arka koltuğunda geçirdikleri o anı, kokusu hala arabanın içinde gezinirken yeni baştan yaşayıp durdu. Kokusunu yemeği bitirdikten sonra kurt gibi aç olduğunu söylediğinde Anna'nın attığı kahkaha sırasında fark etmişti.
Böyle kokan başka bir şey var mıydı bu dünyada? Böyle gözüken bir kadın var mıydı peki? Bu kadar güzel, bu kadar esrarengiz.
En sonunda yeniden sürücü koltuğuna oturup şapkasını gözlerinin üstüne çekti. Aklı hala Anna'daydı ve ona söylediği her şeyi sorguluyor, Anna'nın söylediği her şeyi de sanki onun yapbozunun birer ipucuymuşçasına parçalara ayırıyordu. Bay Beltramine'nin ölümünün dehşeti, hain olarak yaftalanmak, tüm bunlar bilincinden silinip gitmişti. Uyku onu kollarına alana kadar tek bildiği hizmetçiydi. Pencere sertçe tıklatılınca Pino bir anda uyandı. Hava yeni yeni aydınlanıyordu. Arka kapı açıldı. Pino'nun ilk mutlu düşüncesi Anna'nın yeniden onu doyurmak için aşağı inmiş olduğuydu. Ama başını çevirip arkasına baktığında gördüğü silüet General Layers'a aitti.
''Flamalarımı as dedi Layers. Beni San Vittore hapishanesine götür. Çok zamanımız yok.''
Torpido gözüne uzanıp flamaları alan Pino esnememek için kendini zor tuttu.
Saat kaç Bon General?
Sabah 5 diye çıkıştı Layers. O yüzden kımılda.
Pino makam aracından dışarı fırlayıp flamaları astıktan sonra bu flamalar sayesinde berbat namıyla bilinen San Vittore'ye gidene kadar kontrol noktalarından hızlıca geçebilecek olmalarına güvenerek gaza bastı. 1870'lerde inşa edilmiş olan bu hapishanenin merkezi bir göbeğe bağlı 3 katlı 6 koğuşu vardı. San Vittore açıldığında oldukça modern olsa da 74 senelik bir bakımsızlık nedeniyle insanların günün her saati hayatta kalabilmek için savaştıkları leş bir hücreler ve koridorlar yığınına dönüşmüştü. Artık Gestapo kurallarıyla yönetildiği için Pino, Hotel Regina dışında en çok buradan korkuyordu. Hapishanenin yüksek doğu duvarının paralelindeki Via Vico'da açık bir kapının önünde durmuş iki kamyonla karşılaştılar. İlk kamyon kapıdan geri geri giderek geçiyordu, diğeri ise sokakta aylak aylak gezerek yolu kapıyordu. General Layers arabadan inip kapıyı sert bir şekilde kapadığında şehirde şafak söküyordu. Pino da arabadan indi, karşı sokağa yürüyen ve selam duran nöbetçilerin yanından kapıdan içeri giren Layers'i takip etti. Hapishanenin iki zıt kolonun merkezi göbekle bağlandığı yerde darlaşan kocaman üçgen şeklindeki avluya girdiler. Pino kapıdan içeri 4 adım girdikten sonra etrafına bakmak için durdu. Silahlı 8 Waffen SS askeri solda saat 10 yönünde Pino'dan yaklaşık 25 metre uzakta duruyordu. Önlerinde ise SS yüzbaşı vardı. Yüzbaşının yanında duran Gestapo albay Walter Rauf, siyah binici kırbacını arkasında tutmuş, olan biteni büyük bir ilgiyle izliyordu.
Layers, Rauf ile yüzbaşının yanına gitti. Pino, Rauf'un kendisini fark etmesini istemediği için geride durmuştu. Kamyonun arkasındaki kapaklar açıldı. Kara Tugayların Muti Lejyonundan bir birlik aşağı indi. Mussolini'ye fanatik bir adanmışlık duygusu besleyen elit faşist komandolar sıcak havaya rağmen siyah balıkçı yaka giymişlerdi. Şapkalarında ve göğüslerinde çenesiz kuru kafa sembolü vardı. ''Hazır mısınız?'' dedi SS yüzbaşı İtalyanca. ''Kara gömlek, indirin onları!'' diye bağırarak Pino'nun yanından geçti. Nöbetçiler dörderli iki gruba ayrılarak hapishanenin kanatlarının duvarlarında bulunan açık kapılara doğru ilerlediler. Esirler ayaklarını sürüyerek dışarı çıkmaya başladı. Pino adamları daha iyi görmeye çalışarak ilerledi. Bazıları bir adım daha atamayacak gibi görünüyordu. Daha dayanıklı görünenlerin öyle sakalları ve öyle uzun saçları vardı ki Pino içlerinde tanıdığı biri olup olmadığını kestiremedi. Sonra sol taraftaki kapıdan uzun boylu etkileyici bir genç adam avluya çıktı. Pino Ruhban Okulu öğrencisi, Kardinal Schuster'in emir subayı ve direniş için sahte evrak düzenleyen Barbareski'yi hemen tanımıştı. Yeniden yakalanmış ve tutuklanmış olmalıydı. Diğerleri zar zor yürüyerek dağınık bir düzen oluşturdular. Bir yandan korku dolu gözlerle kara gömlek komandolarına bakıyorlardı. Barbareski cüretkar bir tavırla en ön sıraya girdi. ''Kaç kişiler?'' dedi Albay Rauf. ''148'' diye bağırdı nöbetçilerden biri. ''İki tane daha'' dedi Rauf. Sağ kapıdan çıkan son adam gözlerine düşen saçlarını geriye atmak için başını salladı. ''Tulio!'' diye hafifçe soludu Pino. 22. Ayrımın sonu. Sayfa 222.